Ayrım 17.
Görüş menzili, tabancanın menzili. Bir insanın girişimci mi yoksa tepkici mi olduğunu, o insanın zaman ve enerjisini nelere yönelttiğine bakarak anlayabiliriz. Her insanın ilgilendiği ve ilgilenmediği olaylar ve insanlar vardır. İnsanın ilgilendiği olayların tümünü kapsayan bir çember düşünün. Bu çembere görüş menzili adını verelim. Görüş menzili değişik konuları içerebilir. Yurt içi ve yurt dışı borsa faaliyetleri, uluslararası parasal antlaşmalar gibi ekonomiyle ilgili olayları kapsadığı gibi, yurtta ve dünyanın değişik yörelerindeki terörist hareketleri, son zamanlarda piyasaya çıkan Fransız filmlerini, gazete kağıtlarının fiyatını, Eğitim Bakanlığı'nın takıntılı sınıf geçme hakkı verişini de içerebilir. Bu arada kağıt üzerine bir çember çizdi ve içine görüş menzili yazdı. Bir kişinin etkileyebileceği, denetimi altında bulunan olayları içeren bir çember daha çizebiliriz. Kişinin dişini fırçalaması, saçını taraması, haftalık ya da aylık bütçe yapması, tanıdıklarına mektup yazması, her ay bir kitap okuması, yabancı dil öğrenmesi gibi isterse yapabileceği davranışlar bu çembere girer. Bu çembere tabancanın menzili adını verelim. Kişinin tabancasının menzili genellikle onun görüş menzilinden daha küçüktür. Çünkü kişi ilgilendiği her şeyi etkileyemez. Bu defa büyük çemberin içine daha küçük bir çember çizdi ve üzerine tabancanın menzili yazdı. Birey hangi menzile dikkatini veriyorsa ona göre girişimci ya da tepkici tutuma girer. Girişimci tutumu benimsemiş kişi tabancasının menzili içindeki olaylar üzerinde odaklaşır. Buna kişinin tabancasının menzili içinde kalması diyebiliriz. Böyle bir tutum içinde birey yaşamı boyunca bilgi, beceri ve deneyim yönünden gittikçe güçlenir, tabancanın menzilini genişletir. Bir anlamda kişi tabancasının menzilini büyütür. Örneğin yabancı dil bilmeyen biri kendi gayretiyle yabancı dil öğrenir, o dilde yazılı eserleri okuyabilecek hale gelir. Yakup Bey söylediğini açıklarcasına daha önce çizdiği tabancanın menzilini genişleterek birkaç şekil çizdi. Girişimci tutumu benimsemiş kişi tabancasının menzilini büyütür. Tepkici birey ise tabancasının menziline giren olaylarla görüşü içine giren olaylar arasında bir ayrım yapmaz. İlgilendiği her şey üzerinde enerjisini yoğunlaştırır. Örneğin yabancı dil öğrenmeye zaman ayırmadığı ve gayret göstermek aklına hiç gelmediği halde tüm enerjisini nükleer başlıklı silahların ya da uluslararası bir siyasal olayın protestosuna verir. Tepkici tutum içindeki kişi başkalarını suçlayıcı, tepkici davranış içindedir. Tepkici kişiler kendilerini dış koşulların mahkumu, dış güçler tarafından haksızlığa uğramış mağdur kişiler olarak görürler. Kendini mağdur gören kişi yaşamında yapabileceği olaylara el uzatmaz. Bu nedenle tepkici tutumu benimsemiş kişinin tabancasının menzili daha da küçülmeye devam eder. Tabancasının menzilini dikkate almayan kişi tabancanın menzilinin sorumluluğunu üstlenmek yerine bu alanın dışındaki ilgilere yönelir. Ben temel ilkelerle ilgili konuşurken siz bu ilkeleri kendi yaşamınıza nasıl uygulayacağınızla ilgileneceğiniz yerde toplumun tümüne ya da uluslararası ilişkilere nasıl uygulanabileceği ile ilgileniyordunuz. Sanki psikoloji bölümünde okuyan Timur'la değil de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı ve de Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı Timur Bey ile konuşuyordum. Zaman ve enerjisini ilgilendiği fakat tabancanın menzilinde olmayan olaylara harcayan tutum kişiyi daha da etkisiz hale getirir. Etkileme gücü azalan kişi sorumluluk alma duygusundan daha da uzaklaşır. Bazı durumlarda kişinin tabancasının menzili, mevkii, serveti, rolü, ilişkilerinden dolayı görüş menzilinden daha büyük olabilir. Öyle bir ülke düşünün ki yüksek düzeydeki sorumlu yöneticileri tabancanın menzilleri içinde olduğu halde o ülkede yılda 10 binin üstünde can alan trafik kazalarına ilgi duymuyor olsunlar. Tabancanın menzilinin görüş menzilinden daha büyük olduğu bu durumlarda kişinin düşünsel ve duygusal miyopluğu söz konusudur. Böylesine duygusal miyopluk hem o kişinin hem de toplumun psikolojik yönden pek sağlıklı olmadığına işaret eder. Girişimci tutumu benimsemiş, gelişmiş insan kudretlenip mevki sahibi olduğu zaman görüş ve tabanca menzilleri hemen hemen birbirine denkleşir. Yakup Bey'in söylediklerini kolayca izleyebiliyordum. Söylediklerinin hepsi yalın, herkesin anlayabileceği türden gerçeklerdi. Bu yalın gerçekler gözümde anlam kazanıyorlardı. İlgiyle Yakup Bey'i dinlemeye devam ediyordum. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Olayları denetim derecemiz. Karşılaştığımız sorunları üç başlık altında toplayabiliriz. 1. Doğrudan denetimimiz altında olan sorunlar. Bu sorunların temelindeki duygu, düşünce ve davranışlar doğrudan bizim denetimimiz altındadır. 2. Dolaylı olarak denetimimiz altında olan sorunlar. Bu sorunların temelindeki duygu, düşünce ve davranışlar doğrudan bizim denetimimiz altında değildir. Ne var ki bizim ilişkide olduğumuz, kendilerini etkileyebileceğimiz insanlar bu olaylara yön verebilirler. Olaylar onların denetimi altındadır. 3. Denetimimiz dışında olan sorunlar. Bu sorunların temelindeki duygu, düşünce ve davranışlar ne doğrudan bizim denetimimiz altındadır, ne de bizim ilişkide olduğumuz, kendilerini etkileyebileceğimiz insanların. Örneğin geçmişte olan bitenleri değiştirme gücümüz yoktur. Gelişmiş insan paradigması ile yaşayan girişimci kişi bu sorunlara şöyle yaklaşır. 1. Doğrudan denetimi altında olan sorunların çözümünde o sorunların temelinde yatan duygu, düşünce ve davranışları değiştirme sorumluluğunu üzerine alır. Kimseyi suçlamadan ya da değiştirmeye kalkmadan kendi davranışlarını değiştirmeye yönelir. 2. Dolaylı denetimi altında olan sorunlarla ilgilenirken, diğerleriyle nasıl etkileşim kurabilirim, en etkili iletişimi nasıl gerçekleştirebilirim sorunu üzerinde durur. Enerjisini başkalarını suçlamaya değil, ilişkilerimizi nasıl iyileştirebilirim'e yöneltir. Bu yaklaşımı benimsemiş birey, başkalarıyla etkili iletişim nasıl kurarım, ilişkimi olumlu yönde nasıl geliştirebilirim konusuyla ilgilenerek kendi iletişim becerilerini geliştirmeye çabalar. 3. Hiç denetimi altında olmayan olayları değiştiremez ama sorunları nasıl algılayıp kabulleneceği ve onlara nasıl tepkide bulunacağı bireyin denetimi altındadır. İnsanın sevmediği sorunlarla yaşamasını öğrenmesi gerekebilir. Aksi halde geçmişte olan ve denetimimiz dışında bulunan sorunlar güçlenerek bizi denetlemeye başlar. Amerikalı bir meslektaşımın ofisinde çerçeve içinde asılı gördüğüm aşağıdaki ifade bu tutumu iyi belirtiyor. Tanrım, değiştirebilen ve değişmesi gereken şeyleri değiştirme cesaret ve gücünü, değiştirilemeyecek şeyleri olduğu gibi kabul etme olgunluğunu ve ikisi arasındaki farkı anlayabilecek bilgeliği bana ver. Yakup Bey burada biraz durdu, yüzüme baktı ve önemli bir sır ifşa edercesine, ister doğrudan, ister dolaylı yoldan denetimimiz altında olan ya da tümüyle denetimimizin dışında bulunan hangi tür problemle karşılaşırsak karşılaşalım, atılacak ilk adım bizim tabancamızın menzili içinde yer alır dedi. Girişimci tutumu benimsemiş kişinin davranışı saldırganlıkla, atılganlıkla, dobra dobra konuşmakla karıştırılmamalıdır. Girişimci kişi gerçekçidir, kendi temel ilkelerini, ilkeler üzerine kurduğu değerleri bilir ve davranışında canlı tutar. Doğru değerleri yaşamına alır, işe yaramayanları atar. Neye gereksinimi olduğunu bilir ve o gereksinimi kendi değerleri çerçevesinde karşılamaya girişir. Yakup Bey ayağa kalktı, şöyle biraz gerindi. "Gel bir ıhlamur daha içelim," dedi. Birlikte çay evine doğru yöneldik. Eski masamız boştu, aynı yere oturduk. Güneş eskisi gibi sırtımıza vurmuyordu. Hava hafiften serinlemeye başlamıştı. Ihlamurun sıcaklığı serinlikte daha hoş geliyordu. Yakup Bey konuşmaya devam etti. Davranış ve sonuçları. Davranışlarımızı seçmekte özgürüz, ne var ki davranışların sonuçlarını seçmekte özgür değiliz. Her davranışın doğası icabı kendine özgü sonuçları olur. Kendimizi trenin önüne atabiliriz ama trenin bizi ne derece yaralayacağı ya da ezeceğini denetleyemeyiz. Sahtekarlık yapıp yapmama konusunda seçme özgürlüğümüz vardır ama sahtekarlık yaptıktan sonra karakterimizde ve ilişkimizde yapacağı tahribatı önleyemeyiz. Sahtekarlık davranışı uzun sürede insan doğasının zorunlu sonucu olarak olumsuzluk ortaya çıkarır. Davranışlarımız temel bazı evrensel ilkelerle yönetilmektedir. Bu ilkelerle ahenk içinde yaşamak olumlu, onlara ters düşen davranışlarda bulunmak olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bunu değiştiremeyiz. Davranışı seçtiğimiz zaman bu davranışın sonuçlarından sorumlu olmayı da seçmiş oluruz. Evvelden yapmış olduğumuz hatalar bizim görüş menzilimize girer. Hatalarımızı geri çağırıp onları değiştirme olanağımız yoktur. Hatanın hemen farkına varıp nereden ve nasıl geldiğini iyice öğrenmek, bilmek istemek çok önemlidir. Bu tür gözlemlere temel olan hatalar başarının temellerini oluşturur. IBM'in kurucusu T.J. Watson, başarı, hata ve başarısızlığın biraz ilerisinde duran şeydir demiştir. Hatasını insan saklayınca ne olur? Hata daha da önem kazanır ve kuvvetlenir. Hatayı saklamaya neden olan genellikle korkudur. Bu korkunun kaynağı daha da kuvvetlenir ve kişi gücünü kendini geliştirmeye değil, korktuğu şeyden korunmaya verir. Kendini güçlendirmek isteyen kişi hatasını görünce hemen kabul eder ve gerekeni yapar. Yakup Bey burada gülerek, "Tabii bunu söylemesi kolay, yapması zordur," dedi. Bir insanın hatasını görebilmesi, gördükten sonra kabul ederek onu değiştirmeye çalışması öyle sık sık görülen olaylardan değildir. Bu aşamaya gelebilmesi için kişinin önemli bir gelişim sürecinden geçmesi ve belirli bir olgunluk aşamasına ulaşması gerekir diye sözüne devam etti. Girişimci tutum ve kendini adama. Kendini adama ve söz vermeler kişinin tabanca menzilinin iki önemli öğesidir. Bireyin kendi kendine ya da başkalarına verdiği sözlerin niteliği ve niceliği, onun girişimci tutumu ne kadar benimseyip benimsemediğinin belirtileridir. Kendini adama ve söz verme, bireyin gelişme ve büyümesinin temel araçlarıdır. Kendinin bilincinde olan kişi, vicdan yeteneklerini kullanarak kendi zayıf taraflarını, gelişmesi gereken yönlerini ya da yaşamından atılması gereken tutum ve davranışlarını belirler. Hayal gücünü ve özgür iradesini kullanıp bilinci ve vicdanı ile etkileşim kurarak and içmeler ve söz vermeler yapar. Bu and içmeler ve söz vermeler kuvvetli karakter inşa etmenin, kalıplanmış insan paradigmasından kurtulup gelişmiş insan paradigmasına geçmenin ilk adımlarıdır. İki şekilde yaşamımızı denetlemeye başlayabiliriz. 1. Söz veririz ve verdiğimiz sözü tutarız. 2. Bir hedef seçeriz ve hedefe ulaşmak için uğraşmaya başlarız. Söylediği sözlerin önemine inanan insanın tavrıyla bir ara durdu ve beni süzdü. Dikkatle dinlediğimi, bıkmadığımı görerek aynı şevkle konuşmasına devam etti. Bu ikisini ufak çaplarda dahi yapmaya başlarsak, gittikçe kendimizle bütünleşmeye, gücümüzün farkına vararak kudret kazanmaya başlarız. Kendimizle bütünleşip gücümüzün daha farkına vardıkça duygu, düşünüş ve davranışlarımızı sahiplenmeye ve yaşamımızdan daha çok sorumluluk almaya başlarız. Etkili insan olmaya doğru giden yolun ilk adımı kendi kendine söz verme ve verdiği sözü tutmadır. Bilgi, beceri ve arzu bizim denetimimiz altındadır. Bilgi, beceri ve arzuyu bir araya getirdik mi söz verdiğimiz işleri mutlaka başarırız. Yakup Bey'in söz verdiğimiz işleri mutlaka başarırız ifadesi, üretkenliğe dönük bir ifade olarak göründü bana. Aramızda şöyle bir konuşma geçti. Timur, Yakup Bey, bilgi, beceri ve arzuyu bir araya getirdik mi söz verdiğimiz işleri mutlaka başarırız ifadenizde, başarma kelimesini üretkenliğe dönük bir ifade olarak görüyorum. Kişinin mutlaka başarması çok mu önemli? Yakup Bey, peki siz nasıl söylememi isterdiniz? Timur, bilmiyorum ama içtenlikle ve gerçekten uğraşarak denemenin önemli olduğunun vurgulanmasını etkinlik anlayışına daha yatkın buluyorum. Yakup Bey, aslında size hak vermemek elde değil. Bu tür eksikliklerimi ya da yanlış anlamaya yol açacak ifade kopukluklarını ortaya çıkardığınız için size teşekkür ederim. Yakup Bey'in yüzünden bu sözleri içtenlikle söylediğini anlıyordum, mutlu oldum. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey konunun sonuna gelmiş bir tavırla ıhlamurdan bir yudum daha aldı. Vapurun gelmesine 10 dakika var, hadi iskeleye doğru yürüyelim dedi ve ayağa kalktık. Ihlamurların parasını o ödedi. Vapur boyunca değişik konulardan konuştuk. Eminönü'nde ayrılırken önümüzdeki buluşmada liderle yönetici arasındaki farkları ve farkların kaynağı olan paradigmaları inceleyeceğiz diye bana ön bilgi verdi. Her davranışın atası bir düşüncedir. Emerson. 14. Liderlik ve yönetim. Notlarımı çekerken daha önceki buluşmamızda söz edilen vicdan ve irade arasındaki ilişki üzerinde durduğumu gözledim. Kişinin sadece vicdanlı olması yeterli değildi, vicdanının emrettiği şeyleri yapabilecek irade kuvvetinin olması da gerekiyordu. Daha önceki konuşmaların birinde farkına vardığım ve sonra notları temize çekerken daha açık seçik görebildiğim diğer bir husus da iç özgürlüğü ile mutluluk arasındaki ilişkiydi. Sanki bir paranın iki yüzü gibi iç özgürlük ve mutluluğun birbirlerine bağlı olduğunu görüyordum. Notları temize çekerken Yakup Bey ile buluşmalarımızın önemini daha çok kavruyor ve büyüyen bir istekle önümüzdeki buluşmaya gidiyordum. Salı öğleden sonra hevesle sahaflara gittim. Elif Kitap Evi'nden yürüyerek Beyazıt Camii'nin önündeki çay evine geldik. Her zamanki masamıza oturduk. Ihlamurlarımızı ısmarladıktan sonra Yakup Bey bana "Hiç ölümü düşündün mü?" diye sordu. Beklemediğim bir soruydu. Merakla yüzüne baktım. Ciddiydi. Sorusunu yanıtlamamı bekliyordu. "Annem ben 10 yaşındayken öldü. Onun ölümünde ilk 3-5 gün ölüm nedir pek farkına varmadım. Fakat bir hafta geçtikten sonra annemi artık hiç göremeyeceğimi anladım. Bu bende büyük bir boşluk, bir yıkıntı yarattı. Ölüm kelimesi soyut bir kelime olmaktan çıktı. Hayatımdaki en önemli insanlardan birini bir daha hiç görmemecesine kaybetme anlamına geldi." Yakup Bey, "Ben de annemi 10 yaşında kaybettim," dedi. Bir süre sessiz kaldık. Ihlamurlarımızı birkaç kez yudumladıktan sonra Yakup Bey konuşmaya başladı. "Ölüm en güçlü öğretmen." Carlos Castaneda'nın Kızılderili Piri Don Juan Matus, "Unutma, ölüm en güçlü öğretmendir," der. Yakup Bey sözüne devam etmek üzereyken onun sözünü kestim ve "Carlos Castaneda kim?" diye sordum. Carlos Castaneda, Kızılderili bir bilge üzerine uzun süre araştırma yapmış bir araştırıcının adıdır. Kendisi Los Angeles şehrindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde UCLA Antropoloji bölümünde bitkiler kullanarak Kızılderililerin hastalıkları nasıl iyileştirdiği üzerine bir doktora tezi hazırlamıştır. Arizona'da bir otobüs yolcu terminalinde Don Juan Matus adında yaşlı bir Kızılderili ile tanışır. Bu tanışmanın sonucu Carlos Castaneda uzun yıllar Don Juan Matus'la beraber olur ve ondan öğrendiklerini 8 kitap halinde yayınlar. Dipnot: bu kitabın ilk baskısından sonra Carlos Castaneda'nın The Art of Dreaming adlı 9. kitabı yayınlandı. New York, HarperCollins, 1993. Carlos Castaneda'nın kitapları benim üzerimde etkili oldu. Bu kitapları ara sıra hala okurum. Don Juan kitap yoluyla tanıdığım en bilge kişilerden biridir. Ölümle ilgili olarak Carlos'a "Ne zaman yaşamını anlamsız, yüzeysel ve sıkıcı bulmaya başlarsan, şu dünya üzerinde kaç günün olduğunu düşün ve bu bilinçle davranışlarını gözden geçirerek yönlendir" diye öğüt verir. Sadece Kızılderili Don Juan değil, batılı bir düşünür olan Joseph Addison da ölümü düşününce insanın gerçekleri daha kolay anlayacağını söyler. Kendini ve sorunlarını çok önemseyen kişilerinin ara sıra mezarlığa gidip mezar taşlarının üstündeki isim ve tarihleri okumalarını sağlık verir. Birçok düşünür, insanın ölümünü düşününce kendi yaşamının gerçek anlamını araştırmaya başladığını söylemiştir. Önünde sonsuz zaman olmadığını, her gününü kendi amaçları çerçevesinde geçirmesi gerektiğini anlayan kişi, temel değerleriyle ilişki haline girer ve onların farkına varır. Temel değerler kişinin dününü, bugününü ve yarınını birleştiren bir köprü, bir bağ görevini yapar. Bu nedenle temel değerleriyle ahenk içinde yaşayan kişinin yaşamı tümleşir ve anlam kazanır. Yakup Bey konuşmasına devam etmek üzereydi. Ama ölüm kavramının benim yaşamımla ilişkisini görememiştim. Kendisine, Yakup Bey, şimdi ölümden niçin söz ediyorsunuz? Benim ölümü düşünmemi niçin istiyorsunuz diye sordum. Yakup Bey, kişinin temel değerlerinin bilincine varmasının önemini vurgulamak istediğini, eğer ben de kendime özgü değerlerimin kendi yaşamımda yer alıp almadığını düşünmek istersem, gerçekten kendi ölümümü düşünmem gerektiğini ifade etti. Sözüne şöyle devam etti. Gelişmiş insan hangi amaçla neleri elde etmek istediğini bilir, bir davranışın için yapmaya ya da yapmamaya karar verdiğinin bilincindedir ve verdiği kararların sorumluluğunu yüklenir. İnandığı temel değerler doğrultusunda duygu, düşünce ve davranışlarını organize eder, anlamlı ve bütünleşmiş bir yaşam oluşturur. Kalıplanmış insan sadece otoritenin istediği yönde davranmayı öğrenmiş, otorite tarafından kendine empoze edilen kalıpların ötesinde yaşamın anlamı olup olmadığını düşünme olanağı bulamamıştır. Böyle bir insan kendi temel değerlerinin ne olduğunu doğal olarak bilemez. Kendi temel değerlerinin ne olduğunu bilmeyen kişi, daha önce başarı konusunu incelerken belirttiğimiz gibi kendine empoze edilen kalıpların yönlendirdiği dış başarılar peşinde koşar. Yöneldiği alanda başarıya ulaşabilir. Ne var ki bu tür başarıya iç dünyasını ihmal etme pahasına ulaştığından ömrünün sonunda boş ve anlamsız görünen dış başarılarla avunamaz, mutsuz olmaktan kendini kurtaramaz. Yakup Bey'in söyledikleri anlamlı geliyordu ama aklıma değişik sorular geliyordu. Kendisine aşağıdaki soruyu sordum. Kişi kendi ölümünün bilincinde olursa kendi değerleri ve kendi ilkeleri üzerine bir yaşam kurmanın en doğru yol olduğunu nasıl anlar? Bir kişinin ölümünü düşünmesi, yaşamının anlamını düşünmeye, kendi inandığı değerlerle ahenk içinde yaşamaya mutlaka götürür mü? Hayır, götürmez diye soruma karşılık veren Yakup Bey konuşmasına şöyle devam etti. Ölümden başka bir şey düşünmeyen kalıplaşmış insanlar vardır. Çünkü onların kalıpları onları ölümü sürekli düşünmeye, ölüm üzerinde konuşmaya iter. Bu kişiler ölümü bekleyerek yaşamlarını anlamlı kıldıklarını sanırlar. Bu tür insandan söz etmiyorum. Benim sözünü ettiğim kişi gelişmiş insan paradigması içinde yaşamını sürdürür. Ölümünün bilincinde olan gelişmiş insan yaşadığı her dakikanın, saatin, günün, haftanın sorumluluğunu kabullenmiş insandır. Yaşamının her bir anının kendinin olmasını ister.